İyi akşamlar. Meraklısına Bilim'e hoş geldiniz. Bu akşam kanser ve bağışıklık sistemi arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Konuğumuz Doktor Tolga Sütlü. Kendisi Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde araştırmacı. Hoş geldiniz hocam.
Merhaba, hoş bulduk.
Merhaba. Şimdi önce en temel konudan başlayalım. Bu şu bağışıklık sistemi nedir, nasıl çalışır? Bunu bir önce verelim ki sonra kanserle ilişkisine gelebilelim.
Evet, zaten genelde hani kanser ve bağışıklık sistemi deyince bağışıklık sistemiyle ne alakası var ki kanserin ya da yani bağışıklık sistemimiz virüse, bakteriye, yabancılara karşı savaşan bir şey diyebilirdik. Ne alakası var kanserle diye düşünebilir insan. Bunu tam olarak anlayabilmek için bağışıklık sistemi nedir? Onu bir iyi aslında tanımlamak lazım. Bağışıklık sistemi esasında bir takım vücudumuzun içinde gezinen bir takım hücrelerden ve bu hücreler tarafından salgılanan ve yine bu hücrelerin birbirleri arasındaki iletişim için kullanılan bir takım moleküllerden oluşuyor. Yani hücreler ve moleküller ve çok karışık bir şekilde bunların işte her bir molekülün her bir farklı hücreyle etkileşimi, hücrelerin birbirleriyle etkileşimi gayet kompleks bir ağ var aslında orada. Peki neden var bu ağ? Aslında bakacak olursanız genel amacı vücudumuzu korumak için var. En temel amacı bu. Neden koruyacak? Bizi işte vücudun dengesiz bir duruma düşmesinden, vücudun dengesinin kaybedilmesinden koruyacak. Bunda da bağışıklık sisteminin üstlendiği görev nasıl vücudumuz kendi kendine dış dünyadan izole ederek hayatta kalamayacağı için sürekli bir alışveriş var dışarısıyla. Buradan giren çıkan şeyler de yabancı bir vücuda hasar verecek bir öğe var mı, bir yabancı var mı? Birinci görevi bu tabii ki. Yani işte bir bakteri ya da bir virüs vücudumuza girdiğinde bunu yakalayan bağışıklık sistemimiz. Peki bunu nasıl yakalıyor? Bunun bir bakteri olduğunu, bir virüs olduğunu biliyor da mı yakalıyor? Aslında tam olarak öyle değil. Bu çok moleküler düzeyde belli mekanizmaları olan, her geçen gün hakkında daha birçok şey öğrendiğimiz bir sistem var. Ve asıl bu sistemin dayandığı şey, vücudun kendisinden olanla, öz molekülleriyle, kendisinden olmayan molekülleri birbirinden ayırt edebilmesine de bağlanıyor. İşte bu ayırt etmeyi yapabilmek için de bağışıklık sistemi çalışıyor. Eğer ki bağışıklık sistemini sürekli vücudun içinde devreye gezen hücreler olarak düşünebilirsiniz ve sürekli etraftaki hücreleri inceliyorlar, etraftaki diğer moleküllere bakıyorlar. Bunlar bizden mi? Tabii ki şimdi bizden olmayan her şeyi bilme ihtimalleri yok çünkü sayısız, sınırsız miktarda farklı organizma var. Bunlardan gelebilecek her türlü molekülü ezberleme imkanı da yok. O yüzden genelde de aslında yaptığı şey bizden mi diye bakmak. Bizden değilse yabancı olarak tanımlayıp onu öldürebiliyor. Öldürüyor. Görevi bu. Şimdi buradan peki bu kansere nasıl yansıyor? Kanser de aslında evet vücudumuzun içinde kendi hücrelerimizden oluşuyor. Kendi hücrelerimizden temelleniyor en azından. Ama vücudun içinde bulunduğu dokuda birincisi düzeni bozuyor, o dokunun mimarisini bozuyor. Orada bir hasar yaratıyor. Hasar her zaman için bağışıklık sistemine karşı bir uyarıdır. Yani bir noktada vücutta bir hasar varsa bağışıklık sisteminin hücreleri oraya gidip bakarlar ne oluyor diye. Bir hasar yaratıyor ve gitgide tümör büyüdükçe mutasyon geçirdiği ve farklılaştığı için artık tanınmaz hale geliyor o bağışıklık sistemi hücreleri açısından. Yani bir yabancı öğe gibi görülmeye başlanıyor. Ve bu sayede de sanki bir bakteriymiş, bir virüsmüş, bir yabancı ajanmış gibi vücudun içine girmiş olan bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğrayabiliyor. Yabancı olduğu için yani yeteri kadar yabancılaşırsa. Zaten işte bu bağışıklık sistemiyle tümörün arasındaki ilişkinin temeli de bu ne kadar yabancılaştı, ne kadar artık vücudun kendi dokularına benzemiyor. Ve bunu ne kadar gizleyebiliyor bağışıklık sisteminden. Buna bağlı aslında bütün bu ilişki.
Şimdi peki yani şöyle bir şunu şu hep vardır işte biz aslında her gün kanser oluyoruz ama bağışıklık sistemi bir şekilde bunları bertaraf ediyor ve olay çözümlenmiş oluyor. Ama bu belli bir süre bertaraf edemezse işte o zaman görünür hale geliyor ya da doktorların ya da bizim görebileceğimiz hale geliyor ve kanser dediğimiz şey ortaya çıkıyor.
Yani bunu işte aslında öncelikle kanser nedir? Hani onu iyi tanımlarsak bunu da çok net anlayabiliriz. Yani kanser işte çok klasik bir anlatımla hücrelerin kontrolsüz bölünmesi. vücuttaki hücrelerin kontrolsüz bölünmesi. Nasıl oluyor bu kontrolsüz bölünme? Bütün
ya da neden oluyor?
Yani neden oluyor? Bu bölünmeyi kontrol eden bir mekanizma var. Şimdi kontrolsüz bölünme dediğimize göre demek ki bir kontrol mekanizması var. Hücrede de gerçekten bu tip kontrol mekanizmalarını biz moleküler biyoloji bilimiyle işte son birkaç on yılda çözmüş durumdayız. Bu işte bir hücre ne zaman bölünmeli, ne zaman bölünmemeli? Çünkü hücre bölünmesi dediğin şey her an bütün hücrelerimizde olan bir şey değil. Bazı hücrelerimiz çok hızlı bölünüyor, evet. Mesela deri hücrelerimiz sürekli dökülüyorlar, yenileri geliyor. Onlar çok hızlı bölünüyor. Bazı hücrelerimiz hiç neredeyse hiç bölünmüyor ya da işte sadece gerektiği zaman bölünüyor. Bu
beyin mi mesela?
Mesela sinir hücreleri için söyleyebiliriz. Bu neyi ifade ediyor? Bu demek ki bu bölünme işleri çok sıkı kontrol altında. Yani bir hücre kafasına göre bölünemiyor. İşte bunu kontrol eden mekanizmaya biz hücre döngüsü diyoruz ve esasen bunun temelinde en önemli noktalardan birisi hücre bölünürken ne oluyor? Bir hücrenin içinde belli bir miktarda DNA var. Bu DNA'nın içinde işte o bütün genlerimiz var. Aşağı yukarı 25 bin gen olduğunu düşünüyoruz insan genomunda. Bu genlerin kopyalanması lazım bu DNA. Yani yeni oluşacak iki hücreye eşit miktarda aynı kodun kopyalanması lazım. Bu kod kopyalanırken bazen küçük hatalar olabiliyor. Bunlara biz mutasyon diyoruz. Bu mutasyonları hücre fark edip tamir etmek zorunda. İşte ilk Nobel kazananlardan Türk bilim insanı Aziz Sancar mesela bu konularda çalışıyordu, bu tamir mekanizmaları üzerinde. Şimdi bu tamir mekanizmaları hücre bölünmesi sırasında eğer ki bir mutasyon keşfedilirse hücre bölünmesi o anda durduruluyor. Bunun kontrol noktaları var. Moleküler olarak o düzeyde duruyor, tamir ediliyor, ondan sonra devam ediliyor. Şimdi bu durduran kontrol mekanizmalarında ya da bu tamir mekanizmalarında herhangi bir hata olursa, oralarda bir mutasyon olursa, bu sefer bu hücre bölünmesi sırasında oluşan mutasyonlar görünmemeye, gözden kaçmaya başlıyor ve giderek birikiyor hücrelerde. Bir noktadan sonra belli mutasyonlar eğer olursa, belli genler işlevini kaybederse, bütün bu hücre bölünmesini kontrol eden bütün bu düzen bozuluyor ve hücre kontrolsüz bir şekilde bölünmeye başlıyor. Ama kanser olması için bu yeter mi? Yetmez. Çünkü vücudun kendini koruyacak birçok farklı yöntemi daha var. Bir kere en temelinde besin yetmez. Yani hücre bölünmeye başladı, kanser tümör kanserleşmeye başladı. O bölgede, o dokuda normalde bulunması gerekenden çok daha fazla hücre bulunmaya başlayacak. İşte tümör dediğimiz o kütle bulunmaya başlayacak. Ama o bölgenin mimarisi, altyapısı öyle diyebilirsiniz yani kanalizasyon sistemi vesaire. Orada belli bir nüfusu kaldıracak kadar var. Oraya ama daha çok daha fazla hücre geldiği için artık oraya daha fazla besin gelmesi ve oranın atıklarının daha fazla uzaklaştırılması lazım. Bu da kan damarları vasıtasıyla oluyor. Mesela tümörler geliştikçe, büyüdükçe kendilerine doğru kan damarı, yeni kan damarı oluşumu tetiklediklerini
görüyoruz. Yani dediğiniz gibi bir altyapı çalışması tabii. Yapılması lazım.
Yani yeni kanallar açıyorlar. Evet. Bu da mesela yani kontrolsüz bölünse açlıktan ölecek. Bunu da yapmak zorunda. Bunları işte kanserin yapı taşları olarak adlandırabiliriz. Yani birkaç farklı özelliği birden kazanmak zorunda. Bu özelliklerden en önemli görülen bir tanesi de bu bağışıklık sisteminden kaçma meselesi. Bunu bir çok ayaklı bir masa olarak düşünebilirsiniz. Kanserin bu masayı ayakta tutabilmesi için işte bir hücre bölünmesiyle ilgili sorunları yani bu kontrol mekanizmalarının üstesinden gelmesi lazım. Yeni besin kolay bulabilmesi lazım. Etraftan işte bölünme diyen sinyalleri duymazdan gelebilmesi lazım. Bağış sistemi saldırısı ondan kaçabilmesi lazım vesaire. Birçok farklı ayağı var bu masanın. Bu ayaklara saldırdığımızda da biz kanseri tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu ayakları kıralım ki bu masa devrilsin.
Böyle anlatınca da kanser olmak bayağı zor bir şeymiş gibi gözüküyor.
Evet, yani büyük şanssızlık öyle diyeyim. Zaten hani şuna bağlayacağım işin sonunda. Aslında kanser dediğiniz gibi en başta hepimizde mikroskopik tümörlerin sürekli geliştiğini ama işte bağışık sistemimizin veya bu diğer sistemlerin bunu üstesinden geldiğini ancak bütün bu mekanizmalar işe yaramazsa o zaman kanserin bizim teşhis edebildiğimiz bir hastalık olarak, bir kitle olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bu ayakların her birine saldırarak biz kanseri tedavi etmeye çalışabiliriz. Mesela hücre bölünmesiyle ilgili ayağa saldırırsak işte bunun adına kemoterapi diyoruz. Bölünen hücreleri hedef alan bir tedavi yöntemi. ya da bu yeni damar oluşumunu blok edecek ilaçlar kullanabiliriz. Ya da bağışık, bu da ayaklardan bir diğeri olan bağışıklık sistemiyle olan ilişkiye saldırabiliriz. Yani bağışıklık sistemini kullanarak kanseri tedavi etmeye başlayabiliriz ki bunun adı da işte immünoterapi oluyor. Hmm. Yani bu seneki Nobel Tıp Ödülü'nün de verildiği konu bu. Giderek artan bir ilgi var bu alanda.
Tabii konunun uzmanı olmadığımız için son birkaç yıldır böyle bir şey duymaya başladık ama bunun bir tarihi vardır herhalde immünoterapi.
Tabii ki. Yani bizim hani modern tıp biliminde, modern moleküler biyoloji biliminde bir kayıtlı bir tarihi, bir literatürü var uzun yıllardır. Ama sırf o değil, çok eski tarihsel dönemlerden beri buna dair ipuçları var ve giderek biriken bir bilgi var. Yani çok eski devirlerde, milattan önce eski Mısırlarda 2600 yıllarında bile biz işte Mısırlı İmhotep isimli bir hekimin notlarında şeyi görüyoruz. İşte o zaman tabii kanser çok iyi bilinmiyor da vücudun yüzeyde olursa, eğer ki deriye yakın olursa cilt kanserini vesaire, böyle bir şişkinlik olarak, zaten tümör dediğiniz şey aslında bir şişkinlik demek, yani o öyle ismi de oradan geliyor. Öyle teşhis ediliyor ve yani o gibi durumlarda işte oraya bir kesik atılarak.
Bu çok ilginç. Ben de yayına hazırlanırken okudum da anlatırsanız, ilginç bir yöntem yani.
Oraya bir kesik atılıp oranın şey yapılması, istemli olarak enfekte edilmesi sağlanıyor. Ve oradaki yani tabii çok detaylı kayıt olmadığı için ne kadar iyi çalışmış, ne kadar yan etkisi olmuş bilmiyoruz da ana fikrin şey olduğunu anlayabiliyoruz yani. Orada eğer bir enfeksiyon olursa bağışıklık sistemi harekete geçecek. Harekete geçtiğinde, oraya saldırdığında belki arada tümör hücrelerini de görüp onları da saldırıp yok eder gibi bir ümit olduğunu düşünüyoruz. Yani bu kadar tabii temellerini bilmese bile böyle gözlemler yapmış demek ki.
Ama tabii kangren olup kolun gitme ihtimali.
Tabii ki. Yani zaten daha sonra ilerleyen zamanlarda bu tip çalışmalar ilk denenmeye başladığında o tip yan etkiler de oluyor. Enteresan hikayeler de var daha eski dönemlerde. Mesela İtalya'da 1300'lerde Peregrin diye bir rahip var. Bunun da işte kaval kemiğinin üzerinde bir tümörü var. Çok büyüyor. O kadar büyüyor ki artık derisi kendi kendine çatlıyor ve kanamaya başlıyor. Enfekte oluyor. Sonra tümör mucizevi bir şekilde küçülmeye başlıyor. Tabii şimdi bu rahip olduğu için onu bir mucize olarak nitelendiriyor ve aziz ilan ediyorlar. Hatta bugün bile hala Hristiyan dünyasında işte kanser hastalarının dua ettiği Aziz Peregrin olarak biliniyor. Mucize eseri iyileştiğine dair. Biz şimdi daha sonra işte 1800'lerde falan da bu tip şeyler, gözlemler bu sefer tıp literatürüne ufak ufak girmeye başlıyor. Bunlara spontane regresyon deniyor öncelikle. Yani kanserin kendi kendine...
Ya var yani böyle bir şey.
Gerçekten. Çok nadir. Yani şöyle diyeyim, bu işlerin dönüp dolaşıp geldiği yer 19. yüzyılın sonlarında, 1895 civarında William Colley diye bir bilim insanı buna çok kafayı takıyor Amerika'da. Bütün neredeyse 19. yani 1800'lerin başından beri 19. yüzyılda yayınlanan bütün literatürü inceliyor. 47 tane vaka tespit ediyor. Bu şekilde gözlem yapılmış ve bildirilmiş, işte burada bir enfeksiyon oldu, sonra hasta iyileşti diye. Bunların bir ortak noktası olabilir mi acaba? Bir virüs var, bir bakteri var da kansere mi saldırıyor? Tabii yani bir enfeksiyonla bir ilişkisi olduğu bariz. Acaba ben bu ilişkisi olan faktörü bulup çıkartabilir miyim diye çok deniyor. Böyle çeşitli bakterilerden ürettiği koleyin toksinleri denilen karışımlarla. İşte tümörleri, bunları zerk ederek tedavi etmeye çalışıyor. Yani başarılı sonuçları var ama çok fazla yani tam ne yaptığını da bilmediği için moleküler düzeyde çok yan etkileri de var. Öyle kapanıp gidiyor. Ama o noktadan bu noktaya geldiğimizde şimdi dönüp bakıyoruz. Aslında aynı yöntemleri kullanmaya çalışıyoruz. Gitgide yani 1900'ün başında yine işte, o zaman Nobel ödülünü, bir önceki 1907'de Nobel ödülünü kazanıyor sanırım. 1908'de Paul Ehrlich diye bir bilim insanı Alman, ilk defa dile getiriyor bağışıklık sistemiyle kanser arasında bir ilişki var diye. Ama tam olarak ortaya koyacak kanıt yok elimizde daha. 1950'lere kadar bu iş uzuyor ve o noktada artık geldi, o noktaya geldiğimizde o kadar bilgi birikiyor ki bir resim ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi bu resme göre ki o günden bugüne de her seferinde onaylanan bir resim. Artık buna biz işte kanserin immün gözetimi teorisi diyoruz. İşte buna göre aslında sürekli tümörler gelişiyor, bağışıklık sistemi geliyor, bu tümörleri siliyor. Arada tek tük bazı hücreler, bağışıklık sisteminden kaçacak mutasyonlara rastgele denk gelmiş olan hücreler bu saldırıdan kurtulabiliyor. Ve daha sonra o kalan hücreler tekrar büyüyerek tümörü geliştiriyor. Ve bu noktada geldiğinde onlar zaten bağışıklık sisteminden bir kere kaçmış olduğu için bağışıklık sistemi o noktada onlara artık bir şey yapamıyor hale gelmiş oluyor. İşte biz de ancak o noktada teşhis edebildiğimiz için kanseri bu bozukluğu görüyoruz. Kanser hastalarına baktığınızda bağışıklık sisteminde ne gibi bozukluklar olduğunu. Bunları düzelterek ya da bunları düzeltecek değişiklikler yaparak, ilaçlar vererek ya da daha farklı yöntemlerle tekrardan o tümörü öldürebilecek hale getirmeye çalışıyoruz. Bu seneki Nobel dediğimiz
gibi. Evet, ona
gibi.
Gelirsek James Allison Tasuku Honjo. Ne yapmış bu kişilerde kanser bağışıklık sistemiyle ilgili olarak da bu ödüle layık görülmüşler?
Aslında ikisinin yaptığı şey çok benzer birbirine. O yüzden hani ikisini beraber anlatmak...
Ha, birlikte çalışmıyor bu insanlar.
Birlikte çalışmıyorlar. Farklı. Aynı konsept üzerinde farklı moleküllerle çalışıyorlar.
Birbirlerinden haberdarlar mı bu arada?
Haberdarlar. Tabii yani zaten hani bir şey değil bu. Tek bir çalışmayla alınan bir şey değil. Onlarca yıl süren araştırmalarla yani sürekli birbirlerinin yayınlarını takip ediyorlardır elbette. Şimdi ne dedik? Bağışıklık sisteminden kaçacak bazı mutasyonlara denk gelebiliyor dedik mesela kanser hücreleri. O sayede kaçıyorlar. Nedir bunlar? Bunlar çoğu zaman işte mesela bağışıklık sisteminin o hücreleri öldürmekte kullanacağı mekanizmalara karşı direnç geliştirmesi ya da bağışıklık sisteminin kendi içinde bulunan mekanizmaları sömürmesi. Bağışıklığın en önemli özelliklerinden birisi böyle çok güçlü İşte virüse, bakteriye, tümöre karşı çok güçlü cevaplar verebildiği gibi yeri geldiği zaman da bu mesela enfeksiyon temizlendiği zaman da durması gerektiğini biliyor. Çünkü fren mekanizmaları var. Kendi kendini kontrol eden, geri besleme mekanizmaları var. Dedik ya bir sürü farklı hücre, bir sürü farklı molekül. Bunların arasındaki mekanizmalar enfeksiyon ortadan kalktığında freni çekiyor, bağışıklık sistemi duruyor. Şimdi bazı tümörlerde de işte görüyoruz ki bu fren mekanizmalarını dışarıdan devreye sokacak mutasyonlar görebiliyorlar. Çeşitli moleküller salgılayabiliyorlar. Bu fren mekanizmalarını çalıştıracak ve bu sayede bağışıklık sisteminin frenine dışarıdan basabiliyorlar. Bu sene Nobel'i alan Allison ve Honjo'nun yaptığı şey işte bu mekanizmaları, bu bağışıklık sisteminin freni nasıl çekiliyor kanser hücreleri tarafından. Bu mekanizmaları, bu moleküler detaylarına şimdi çok fazla girmeyelim de bunu moleküler düzeyde tam olarak çözdüler ve sırf çözmekle de kalmadılar. Bunlara karşı ilaç da geliştirdiler. Yani bu kanser hücreleri tarafından dışarıdan yapılan müdahaleyi bloke edecek antikor dediğimiz yine bağışıklık sistemi hücreleri tarafından üretilen başka bir molekül tipi olan molekülleri kullanarak bu sistemi bloke etmeyi yani bağışıklık sisteminin kanserin bağışıklık sisteminin frenini çekmesini engelleyen bir ilaç buldular ve bu ilacı klinik denemelerden getirdiler. Bugün bu ilaçlar piyasada birçok hastanın hayatını değiştiriyor. Ve güzelliği de şurada neredeyse hemen hemen her kanser çeşidinde çalışıyor. Çünkü tümöre karşı bir ilaç değil. Yani dedik ya işte bir
kanser
tümör...
Kanser hücresine yönelik değil, bağışıklık sistemine yönelik ilaç.
Yani dedik ya bir tümörün içindeki hücrelerde hepsi farklı mutasyon biriktiriyorlar, birbirine aynı değiller. Kaldı ki iki farklı insanın arasındaki tümör birbirine aynı olsun değil. Yani aynı kanser çeşidi bile olsa bambaşka özellikleri var. Çünkü bu mutasyonlar her seferinde rastgele oluşuyor. Her seferinde başka bir profil çıkıyor. Ama o yüzden tümöre yönelik tedavilerde her zaman şey olur. İşte hastaların yüzde şu kadarında çalıştı, yüzde bu kadarında çalışmadı. Ama bu tedavi yöntemlerinde tümörün karakteri ne olursa olsun bağışıklık sistemine saldırdığı bağışıklık sistemini hedeflediği için tedavi o aradaki ilişkiyi hedeflediği için birçok tümörde birden çalışabiliyor. Tabii bu şey demek mucize tedavi bütün kanserleri tedavi ediyor değil tabii. Bundan da kaçış yöntemleri
var. Niye değil peki? Yani şimdi madem tüm tümörlere yönelik daha doğrusu tamam o fren mekanizmasını engelliyor. Bağışıklık sistemini serbest bıraktırıyor ve bütün kanser türlerine karşı iyi ve ilacı da çıkmış.
Ama niye? İşte bağışıklık sisteminin tümörleri, tümörlerden kaçabilmesini, şey, tümörlerin bağışıklık sisteminden kaçmasını sağlayan tek mekanizma bu değil. Başka yolları da var o kaçışın. Yani mesela,
çünkü aksi takdirde herkes tabii, alsın, kullansın ve
tabii, tabii. Yani çok başarılı ama başka yolları da var kaçışın. İşte bağışıklık sistemi saldırdığı zaman bir tümöre ya da bakteriyle, virüsle enfekte olmuş bir hücreye bir takım moleküller salgılıyor karşıdaki hücreyi öldürmek için, ama enfekte olmuş ya da kanser hücresini. O moleküllerde karşı da, o moleküllerin gidip o kanser hücresi üzerinde başka yerlere bağlanmaları lazım. Bir takım etkiler göstermeleri lazım. Oralarda da, oralardan da kaçış var. Yani o bağlandığı yerdeki molekülü bir mutasyona uğratabilir. Ya da içeride hücrenin o, nasıl diyeyim, yani fren çekmek yerine arabanın karşısında ama çok iyi bir zırh da giyebilir. Yani o şeyi alabilir de, o darbeyi alıp emecek başka sistemler de çıkabilir ortaya. Bu çok, yani bunu her zaman öngöremiyorsunuz da, çünkü dediğim gibi bu bir evrimsel süreç halinde gelişiyor. O o anda gelişen mutasyonlar neyse tümörün karakteri ona göre değişebiliyor.
Peki bu ilaç her yerde bulunur mu? Satılıyor mu? Hangi ülkelerde satılıyor?
Yani bu yani, bu ilaç bayağı zamandır kullanılıyor. Eminim Türkiye'de de kullanan çok hasta vardır. Sırf bu değil, birçok, yani bağışıklık sistemini kullanan birçok ilaç var aslında piyasada uzun zamandır. Bunlar işte genelde akıllı ilaçlar vesaire de denilebiliyor. Bunlar antikor dediğimiz moleküllere dayalı. Bağışıklık sisteminin aslında yabancı öğeleri tanımak için kullandığı moleküller bunlar. Nasıl tarif edeyim? Yani şöyle, öyle bir molekül ki çok büyük bir kalabalık içerisinde de olsa hedefini gidip bulabiliyor. Özelliği bu. Çünkü neden? İşte vücudun içinde gezen tek bir bakteriyi bile gidip yakalayıp öldürebilmesi lazım bağışıklık sisteminin. O yüzden bu molekül kendi hedefi neyse onu arıyor, gidiyor, bağlanıyor. O bağlandığı anda da onun bağlanması demek bağışıklık sistemi için bir sinyal. Burada ben hedefi buldum. Sonra bağışıklık sisteminin hücreleri gelip orayı öldürüyor. Yani bu genel bir bağışıklık sisteminin mekanizması. Şimdi bu, eğer ki hedefi biz bir virüs değil de başka bir yere çevirebilirsek, yani kanserler üzerinde bulunan kanser antijenleri dediğimiz, kanser üzerinde bulunan ama sağlıklı hücre üzerinde bulunmayan bazı, işte bu mutasyonlar sonucu da ortaya çıkabilen bazı moleküller var. Eğer bunlara hedefli bir antikor yapabilirsek, o zaman vücudun içinde nerede olurlarsa olsunlar gidip bağışıklık sistemi hücrelerinin üzerine bağlanıp onların öldürülmesine sebebiyet verecektir bu ilaç. Ve bu tip de çok fazla ilaç şu anda piyasada, yani Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de bu yönde çok fazla ilaç var. Bunlara antikor deniyor. Normal ilaçlardan çok pahalı. Yani o, çünkü normal ilaç, diğer ilaçlar gibi küçük laboratuvarda sentezlenen moleküller değil bunlar. Bunlar işte bu bağışıklık sistemi hücreleri üretiyor dedik ya. Biz kendimiz bunları kimyasal olarak sentezleyemiyoruz. Bu hücreleri alıyoruz, laboratuvar ortamında çoğaltıyoruz, büyütüyoruz. Bu ürünü, bu proteini, antikoru üretiyorlar. Sonra onların içinden alıp saflaştırıyoruz. Bu büyük bir proses, bir biyoteknoloji prosesi. Ve o yüzden çok masraflı. Tabii ki yani teknoloji çok gelişiyor. 10 sene önce 100 milyona yapılan şey şimdi 1 milyona yapılıyor. Çok dramatik bir şey var.
Gelecekte belki daha da ucuz
var. Gelecekte daha çok insan için daha ucuza ulaşılabilir ve birçok insanın hayatını değiştirebilir. Tedavi yöntemi olacaktır.
Peki antikor nasıl tedavi veriliyor bu hastaya? Yani ne yoldan veriliyor?
Damar içine enjekte edilerek veriliyor. Çünkü işte dediğimiz gibi akıllı molekül o kan dolaşımına girdikten sonra vücudun bütün dokularının içine giriyor, çıkıyor. Orada herhangi bir yerde hedeflendiği molekülü bulursa gidip ona yapışıp bağışıklık sistemini oraya çağırabiliyor.
Peki başarı oranı hakkında ne dersiniz bu tedavide?
Başarı oranı çok yüksek ama genel popülasyona bakacak olursanız her zaman bunu göremeyebilirsiniz. Bunun da sebebi tedavinin aslında ne olduğunda yatıyor. Dedik ya, bir spesifik moleküle hedefliyorsunuz bunu genelde. Bunu yapabilmek için o molekülün o kanserde olması lazım. Bu da işte o noktada şeyi gündeme getiriyor. Bu tedavilerin kişiye göre yapılmasını gündeme getiriyor. Yani böyle bir ilaç çıktı. Herkese bu kanserin bu molekülüne karşı bu tip kanserlerin hepsinde çalışır, yok. Çünkü aspirin, o tip kanserlerin şey hepsinde yani o molekül yok. Hepsi birbirinden farklı olduğu için öncelikle o hastanın spesifik olarak tümörünün incelenmesi, üzerinde hangi moleküller var, onlara bakılması lazım. İşte bu moleküllerin arasından normal hücrelerde olmayan bir şeyler olması lazım ya da normal hücrelerde olsa da tolere edilebilir düzeyde olan bir şeyler olması lazım. O hedef molekülü bulunduktan sonra o hedef moleküle karşı ilaç kullanıldığında çok başarılı olacak tabii.
Mesela kemoterapi için denir ya işte bir taraftan yapıyor da öbür taraftan bozuyor falan. Var mı bu yan etkileri falan bu tarz bir tedavi?
Bunun yan etkilerinde yani şimdi kemoterapinin bu yan etkilerinin sebebi hücre bölünmesine yönelik bir ilaç olması. Hücre bölünmesi, bölünen hücreleri etkiliyor. O yüzden vücutta da yani kanser hücreleri çok hızlı bölündükleri için hücre bölünmesine saldırıyoruz. Onları çok verimli bir şekilde ortadan kaldırabiliyoruz. Ama vücutta hızlı bölünen başka hücreler de var. Mesela işte saçlarımızı üretenler. Onlar da kemoterapiden çok etkileniyor. O yüzden mesela kemoterapi alanlarının saçı dökülüyor. Çünkü saç köklüğündeki hücreler de çok hızlı bölündüğü için onlar da bu tedaviden etkileniyor. Yani tabii yan etkiler bundan. Ha tabii çok fazla insanın hayatını kurtaran, iyileştiren çok iyi bir tedavi yöntemi kemoterapi. Ama böyle yan etkileri var. İmmünoterapide de az olmakla birlikte böyle yan etkiler olabilir. O da tamamen ve tamamen uygulanan tedavinin hangi moleküle hedeflendiğine bakar. Hı. Mesela hedeflediğiniz molekül işte sinir sisteminde de var olan bir molekülse çok kötü bir yan etki görebilirsiniz. Onu hedeflememeniz lazım. Ama eğer kansere spesifik bir molekül bulabilirseniz hiçbir yan etkisi olmadan sadece kanserde olan bir molekül bulabilirsiniz. Hiçbir yan etkisi olmadan onu ortadan kaldırabilir.
Böyle de bir güzel.
Tabii gerçekte illaki yani sonuçta dedik ya 25 bin genimiz var. O genlerin içinden çıkıyor bu kanser molekülleri de. Yine de sağlıklı dokularda da bazen olabiliyor. O yüzden çok yani nasıl diyeyim mesela kan hücrelerinde de olabiliyor. O zaman hiçbir sıkıntı yok. Çünkü kan hücrelerinizi kaybetseniz de vücut zaten yenisini yapıyor. Yani bu tip etkilerin çok tolere edilebilir versiyonları da var. Hepsinin kötü bir yan etki olarak düşünmemek gerekir.
Şunu soracaktım. Daha böyle bazı kanser türlerinde daha etkili oluyor falan diye bir şey söylenebilir mi peki bu immünoterapi hakkında?
Daha yani tam olarak söylenemez. Şöyle söylenebilir. Bazı kanser türlerinde çok daha fazla çalışılıyor. Hı hı. Çünkü işte bağış sistemiyle ilişkisi tarihsel olarak çok daha iyi bilinen, daha uzun süredir çalışılan bazı kanser tipleri var. Mesela cilt kanseri. İmmünoterapi dediğinizde genelde immünoterapi çalışanlar cilt kanseriyle başlarlar. Çünkü orada hem literatür daha iyi hem de hedeflenebilecek çok daha farklı şeyler var. Yani vücudun geri kalanında olmayan hedef moleküller çok daha fazla. Ama biz bunları değiştikçe bütün kanserlerde bu tip şeyleri çok buluyoruz. Ve şimdi giderek yani bu bahsettiğim işte bu şu ana kadar bahsettiğimiz antikor tedavileri vesaire şu anda yüzlerce farklı moleküle karşı antikor var klinikte kullanılabilecek düzeyde. Yani giderek genişleyen bir şey çerçeve. İleride yani her bir antikor yeni hastalara unutuluyor. İleride çok bu sayılar arttıkça hemen hemen her kişiye immünoterapi uygulayabileceğiz diyebiliriz. Hı hı. Ve hatta şu geldiğimiz noktada çok daha gelişmiş tedavilerde, hücrelere dayalı tedavilerde yapılıyor.
Peki ilerleyen yani çok böyle başlarında mı müdahale etmek lazım yoksa ilerlemiş hastalarda da işe yarıyor mu ya da en azından daha uzun bir ömür sağlıyor mu
şimdi,
nispeten?
Zaten genel olarak şu anda bulunduğumuz noktada bu tedavilerin birçoğu deneysel olduğu için zaten hep çok fazla hastalığın çok ilerlemiş olduğu hastalarda kullanılıyor. Hı. Ve ona rağmen bu yüksek başarı oranları elde ediliyor. Mesela bu işlerin son geldiği noktada hücresel tedaviler var. İşte dedik ya molekülleri veriyoruz antikor vesaire. Yani bu molekülleri vermek yerine bu molekülleri üreten hücreleri de verebiliriz. Bu molekülleri üreten hücreleri verdiğimiz zaman daha uzun vadeli bir etki bekliyoruz. Çünkü o hücreler vücutta uzun süre
aşı
kalacak.
Aşı gibi bir şey yani.
Aynen öyle. Yani kanser aşısı olarak da adlandırılıyor. Bildiğimiz bu virüse karşı yapılan aşıyla aynı mantıkta, moleküler düzeyde aynı mantıkta çalışmasa da etki açısından evet. Yani uzun süreli koruma sağlayacağını düşünüyoruz. Yani bu gibi çalışmalarda çok deneysel ve hep şu anda deneysel düzeyde olduğu için etik açıdan bunları böyle yeni teşhis edilmiş hastaya uygulamanız sakıncalı. Bütün tedavileri almış, hiçbir fayda görememiş, işte ya da fayda görmüş, 3 sene sonra tekrar relapse nüksetmiş kanseri. Bu tip hastalarda deneniyor ilk olarak zaten bu deneysel tedaviler. Ve şu anda mesela 2 tane, geçtiğimiz sene içerisinde ilk defa dünyada 2 tane bu hücrelere genetik olarak programlanarak kanseri öldürmeye yetisi kendilerine kazandırılan bağışıklık sistem hücreleriyle yapılan 2 adet tedavi onaylandı. Hem Amerika'da hem Avrupa'da. Ve bu yani bütün tedavilerden geçmiş, hiçbirinden fayda görememiş hastalarda %70'lere, %80'lere varan tam tedavi oranları görülüyor.
Bayağı bir ilerleme demek
yani. Yani çok gerçekten hani ucu açık ve dediğim gibi 2 tedavi çıktı. Şu anda belki yüzlercesi klinik denemelerde bu hani piyasaya çıkabilme onayını almak üzere klinik denemelerde.
Ya peki bu Küba kanser aşısı buldu söylentisi doğru mu?
O da benzer bir şey. Yani evet çok başarılı immünoterapi çalışmaları var orada. Çok başarılı ürünleri var. Hatta yani Amerika'nın Küba ile arasının düzelmesinin bile bu sebepten olduğuna dair komple teorileri mi diyeyim ya da teoriler diyeyim öyle şeyler dahi dönüyor. Evet yani bu mantıkla çalışan sistemler. Bağışıklık sisteminde mesela işte bu bir ilaç vererek bir ya da bir hücre vererek immünoterapi yapıyorsunuz. Eğer ilacı verirseniz o ilacı verdiğiniz müddetçe, bu antikoru verdiğiniz müddetçe orada. Ama mesela hücreyi verdiniz. O ilacı, o molekülü üreten ya da ayrı bir hücre grubu var bizim katil hücreler dediğimiz, öldürücü hücreler. Bunlar bir şey salgılamıyorlar, bunlar direkt gidip kendileri öldürüyorlar kanser hücreleri. Esasen virüsle enfekte olmuş hücreleri de onları kansere de öldürebiliyorlar. O hücreler yani vücudun içinde resmen devreye gezip kanseri tespit edebilen ve buldukları yerde o hücreleri ortadan kaldırabilen hücreler. Ve bunlar uzun yıllar dediğim gibi vücutta kalacağı için uzun vadeli bir koruyucu etkileri de oluyor. Ama tabii orada yine şunu da söylemem gerekiyor. Ondan da kaçabilir bağışıklık sistemi. Sonuçta o bir moleküle hedeflenmiş bir tedavi. O molekülü kaybeder bir mutasyonla. O zaman o tedavi de etkisiz, boşa düşürebilir. Ama o molekül gider başka molekülü hedeflersiniz. Yine yani tekrar tur farklı immünoterapiler yapılabilir.
Bayağı yani geleceği açık bir şey gibi gözüküyor. Evet, yani. Siz neler yapıyorsunuz? Siz de bu konuda çalışıyorsunuz. Sizin üzerinde çalıştığınız en son şey nedir?
Ben yurt dışında doktorumu yaptım İsveç'te. Orada başladım. Orada hala orasıyla işlerimiz devam ediyor. Burada da benzer şeyleri devam ediyorum. Üzerinde çalıştığım belli bir bağışıklık sistemi hücresi grubu var. Bunun İngilizce adı Natural Killer Cell. Türkçe'ye doğal öldürücü ya da doğal katil olarak çevrilebiliyor. Bu hücre tipinin işte bazı kanser türlerinde tedavi edici etkisi olabileceğini keşfettik.
Hangi kanser türü?
Benim üzerinde çalıştığım miyelom diye, multiple miyelom diye bir kan kanseri çeşidi. Ve İşte doktoram sırasında ben bu hücrelerin hastalardan alınıp, çünkü şimdi dedik ya tümörle bağışıklık sistemi arasında bir savaş var ve tümör bağışıklık sistemini baskılıyor. Bizim orada yaptığımız tedavi geliştirmeye çalıştığımız tedavi yönteminde hastadan kan alıyoruz. Kandan bu doğal öldürücü hücreleri saflaştırıyoruz. Yani tümörün bu baskılayıcı ortamından kaçırıyoruz dışarı. Laboratuvar ortamında bu hücreleri sayıca çoğaltıyoruz. Çoğaltırken ona bir takım ilaçlar verip aktive, daha aktif, daha hırçın, daha öldürücü olmasını sağlıyoruz. Daha sonra işte onu 100 kat, 1000 kat vesaire çok yüksek sayılara büyüttükten sonra tekrar hastaya geri veriyoruz. Bu sayede o baskının, tümörün baskısı altından kurtulup kendine gelen veya sayıca da çoğalan bu hücreler girip o tümörü temizleyebiliyorlar. Şu anda İsveç'te bunun klinik denemesini yapıyoruz. Hastalar üzerinde deneniyor. Ama tabii bunlar çok uzun süreçler bunların hani ilk hasta üzerinde denemenizden bu tedavinin onay olarak piyasaya çıkması arası 5 ila 10 yıl arasında değişebilecek.
Tabii sürekli söylediğiniz kanser tipine sahip hastalar üzerinde mi deniyorsunuz herhalde.
Evet tabii şimdi yani o şu anda onun üzerine deneniyor. Ama hani başka bir kanser tipinde denemek de mümkün olabilir. Onun için de yeni bir klinik deneme başlatmamız gerekir. Yani şu anda yaptığımız şey sadece miyelom hastalarıyla.
Yani sonuç olarak sizin bu çalışmalarınız inşallah ulaşır başarıya, ama ulaşırsa ne kadar zamanda bunun ilacı çıkar piyasaya?
Yani şimdi geliştirme safhası normal ilaçlar için, yani bizim bildiğimiz bu işte haplar için bile çok uzun. Yani çünkü bir ilacı ilk keşfinden piyasaya çıkmasına kadar içinden geçtiği çok uzun bir süreç var. Öncelikle işte laboratuvar ortamında bunun işe yaradığı gösterilmesi lazım. Sonra hayvan deneylerinde bunun çalıştığını gösterilmesi lazım. Sonra insanlar üzerinde çok sınırlı miktarda işte çok ufak ufak başlanarak sınır sayıda insan üzerinde düşük dozlarda, sonra giderek artan dozlarda, daha sonra onlarca, daha sonra yüzlerce, binlerce kişi üzerinde denenip öyle piyasaya çıkıyor. Ve bütün bu süreçlerin her birinde tek tek kontrol edilip geçmesi lazım. Gerçekten çok sıkı kontrol altında tutulan bir süreç. Bu hele ki şimdi bizim geliştirmeye çalıştığımız tedaviler gibi tedavilerde bir de işin maddi yükü var. Bunlar yani nasıl diyeyim? Şimdi bir hücreyi eğer ki dışarıda vücut dışında büyütüp hastaya geri verecekseniz bunu tamamen steril ortamlarda, işte bu filmlerde gördüğünüz gözünüzden başka hiçbir şeyin görünmediği sıfır tozlu laboratuvarlarda yapmanız lazım. Bunlar da çok büyük masraflar. O laboratuvarın o şekilde temiz durabilmesi bile bir operasyon. Orada kullandığınız suya varana kadar her şeyin klinik kalitede, hastaya zerk edilebilir kalitede olması lazım. O yüzden çok büyük bir yatırım ve çok büyük bir süre istiyor. Ama dediğim gibi bugün başlamış bir şey değil, onlarca yıldır yapılan bir şey. Şu anda piyasaya dediğimiz gibi iki tane bu tip genetik olarak modifiye edilmiş bağışıklık hücreleriyle ilgili ürün çıktı. Onlarcası daha çıkacaktır önümüzdeki senelerde. Biz Türkiye'de ne zaman çıkar derseniz, Türkiye'de işte yani biz yapmaya çalışıyoruz ama çok şey değil yani Avrupa'daki, Amerika'daki insanlarla maddi açıdan baş edebilecek düzeyde olmadığımız için ne yazık ki araştırma bütçeleri açısından biraz daha normalden uzun sürüyor. Şu anda bizim işte bu İsveç'teki klinik denemeden bahsettim. Burada yaptığımız işte artık hani bu hücreleri sadece büyütmek değil, genetik olarak modifiye ederek kanser hücrelerinin taşıyabilecekleri molekülleri bu hücrelerin üzerine koyuyoruz. İşte bunu yaparken çeşitli virüslerin yardımını alıyoruz. Normalde virüs dediğiniz şey dışarıdan hücre içine girebilen bir şey. Biz dışarıdan hücrenin içine bir gen sokmak için virüsü kullanıyoruz. Bu virüs de hücrenin genetiğini değiştirip hücreyi kanseri tanıyabilecek hale getiriyoruz. Evet. Ve daha sonra tabii uzun vadedeki amaç bunu hastaya geri vererek bu hastada tümörü bulmasını sağlamak. Yani bu deminden beri bahsettiğimiz tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Ama işte bu aşamaların her biri hem çok büyük yatırım hem de çok iş gücü isteyen işler. Türkiye'de bu konuda çok gelişiyor. Ama kıyaslanabilir durumda değil ne yazık ki tabii Avrupa ile Amerika ile. Şu anda orada çıkmış olan tedavilerin burada gelip uygulanması mümkündür. Çok uzak değildir yani şu anda uygulan.
Muhtemelen oldukça maliyetli olacak.
Yani işte onu yapmak isteyecek olan bir hastanenin Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alması, sonra da o parasını...
Şu an yok kadar... yani hiçbir Türkiye'deki...
Bilmiyorum. Yani olabilir. Uygulama kapasitesine sahip hastanelerimiz var. Ama o ilacı yurt dışından getirip uygulayan var mı? Gerçekten şu anda benim bildiğim yok. Ama var da olabilir yani.
Peki bu kanser tedavileriyle ilgili çalışmalarda şu an en önde giden ülkeler hangisi? Galiba bir Uzak Doğu'da da bayağı bir gelişme.
Ya Uzak Doğu'da genel olarak en önde giden ülke tanımı...
Bir işbirliği mi var diyorsunuz?
Genelde yani. Evet yani şey var. Herkes birbiriyle çalışıyor artık şey değil. İşte siz konuşuyoruz hani biz İsveç'te de bir şeyler yapıyoruz, burada da bir şeyler yapıyoruz. Amerika'da da ortaklarımız var, Uzak Doğu'da da ortaklarımız var. Artık yani bilim sınırları aşmış durumda. Böyle soruları ben hani hangi ülke enlerde falan zul görüyorum cevaplama işin doğrusu. Yani hepimiz hep beraber çalışıyoruz. Ve gerçekten çok büyük gelişme var. Özellikle immünoterapi alanında. Hani ben bu alanda çalıştığım için detaylı olarak bunları konuşuyorum. Birçok alanda bilim insanları çok iyi işler yapıyorlar. Uluslararası işbirlikleri sayesinde.
Peki şu şey söylentisi o zaman hani hep vardır ya böyle, ben kendim bildiğim bileli vardır bu. Ya bulunduğu ilacı da aslında çıkartmıyorlar piyasaya falan gibi bir şey yok o zaman.
Yani ben bunları hep komplo teorisi olarak gördüm. Ben bu, bana gelen olmadı daha. Herhalde benim tedavi çalışmayacak mı bilmiyorum yani. Çalışacak olsa gelirlerdi herhalde çıkarma diye. Ben bunları komplo teorisi olarak görüyorum. Şey değil yani, kanseri zaten bir hani kanseri mucize, tek bütün kanserleri tedavi eden tek bir tedavi şekline çıkacağı konusunu saatlerce tartışırız. Bence öyle bir şeyin çıkma ihtimali çok düşük de. Çıksa bile zaten bunu icat eden insan ve veya şirket kimse dünyanın en zengin insanı veya şirketi olacağı için kimsenin baskılayabileceğini sanmıyorum. Yani kanseri çözmesi demek birisinin, bir şirket evet gider o kişinin kapısına ama susturmak için değil, onun patentini almak ve dünyanın en zengini olmak için gider yani.
Peki. Son olarak şunu sorayım. Şimdi hep duyarız ya böyle işte bir tedavi uygulanmıştır bir kanser hastasına. İşte bir, belli bir süre düzelme gösterir falan. Aradan işte bir süre geçer. Bir yıl, iki yıl, beş yıl her neyse. Ve daha sonra tekrarlar aynı şey. Ve işte hep görmüşüzdür bunu yani. Şimdi bunun, bu immünoterapinin mesela bunu ortadan kaldırma gibi bir durumu olabilir mi?
Şimdi yani öyle bir iddiası, en azından öyle bir iddiası var diyelim. Ama tabii yani İşin doğasından dolayı bunu söyleyebilmemiz çok daha fazla vakit alacak. Çünkü son birkaç on yıldır diyorum işte hızlandı bu çalışmalar. Uzun vadede normal tedavilerden ne kadar farklı olacak onu daha görebilmeniz için biraz daha beklememiz lazım. Ama teorik olarak evet yani şeyi nüksetmeyi daha nüksetme ihtimalini hastalığın daha düşüreceğini söyleyebiliriz. Çünkü bir hafızası var bağışıklık sisteminin. Ama ileride bunu daha kesin evet bu böyledir diyebiliriz ama şu anda hala uzun vadeli sonuçları bekliyoruz.
Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Bu bu akşam Doktor Tolga Sütlü ile kanser ve bağışıklık sistemini, immünoterapiyi konuştuk. Gönül ister ki kimse kansere yakalanmasın ama maalesef oluyor. Birçoğumuz belki de en az bir yakınımızı kaybetmişizdir bundan. Üzüntü verici ama yeni gelişmeler de umut verici. Dileriz ileride çok daha iyi gelişmeler duyarız. Kanser tedavileriyle ilgili bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.